Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir İlmihal Saati programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Sizlerden bize ulaşan İlmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Değerli hocam, ilk sorumuz şöyle. Gusül abdesti alırken iğne ucu kadar kuru yer kalmaması gerektiği doğru mudur? Yoksa bu bir kinaye midir diye soruyor dinleyicimiz. Buyurun efendim.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şimdi Cenab-ı Allah gusül abdestini nasıl alacağımızı bize beyan etmiyor. Temizlenin diyor. Gusül gerektiği bir durumda ziyadesiyle temizlenin diyor. Biz Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'den gusülü öğreniyoruz. Ondan öğrenen sahabe efendilerimizin bize aktarmasından gusülün nasıl alındığını öğreniyoruz. Onlar da bize bütün bedenin yıkanması diyorlar. Şimdi bütün bedenin yıkanması deyince ben bedenin her tarafını yıkarım ama bir liralık bir yeri kuru bırakırım. Veya bir iğne başı kadar bir yeri kuru bırakırım olmaz. Dolayısıyla bütün beden yıkanacaksa bütün beden yıkanacaktır. Ama bir insan eline de efendim bir büyüteç alıp vücudunun her tarafına su ulaştı mı ulaşmadı mı diye elinde büyüteç de vücudunu tarama yapmaz. İnanaleyh bir insan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl anlatıyor guslü? 3 defa ağzımıza su veririz, 3 defa burnumuza su veririz. Sonra maşrabayla başımızdan aşağıya suyu dökeriz. Elimizle bütün vücudumuza yayarız. Sağ tarafımıza dökeriz, sol tarafımıza dökeriz. Elimizle bütün vücudumuza yayarız. Böylelikle de gusül abdestini almış oluruz. Gusül böylelikle tamamlanmış olur. Bunu vesvese yapmaya da gerek yok. Acaba vücudumun her tarafına su ulaştı mı, ulaşmadı mı diyerek özellikle de bir takım takıntılık durumda olan kimseler, yani vesvese illetine müptela olmuş olan kimseler üst üste adeta saatlerce banyoda kalıyorlar. Acaba bütün vücuduma su gitti mi, gitmedi mi diye. Normal şartlar altında bugün işte duşlarımız var evlerimizde, İstanbul'da oturanlar için ve işte büyük şehirlerde, şehirlerde oturanlar için duşun altına girdiğinizde 1-2 dakika başınızdan aşağıya, sağınıza ve solunuza suyu akıttığınızda elinizde de bütün vücudunuzu dolaştırıp gezdirdiğinizde gusül abdesti alınmış, tamamlanmış olur. Bunun efendim vücutta iğne ucu kadar kuru kalmayacak şekilde yıkanması bütün vücudun yıkanması anlamına gelir. Dolayısıyla göbek altı da buna dahildir. Apış arası da buna dahildir. Koltuk altları da buna dahildir. Vücutta özellikle de şişman olan kimseler için oluşmuş eğer kıvrımlar varsa o kıvrımların altına da suyun gitmesi lazımdır. Ama bu bildiğiniz bir yıkamadır. Yani bir insan yıkanırken nasıl vücuduna suyu bütün her yerine ulaştırıyorsa gusülde de böylelikle ulaştırmış olur. Bunun haricinde efendim böyle milimetrik olarak vücutta bir çalışma yapmaya gerek yok. Ama vesvese illetine müptela olmuş olan kimseler, Allah cemi cümlemizi akıl, ruh ve beden sağlığı açısından korunaklı eylesin. Bu kimselerin sünnet olan şekliyle gusül abdestini alıp gerisini kendilerine dert edinmemeleri, sıkıntı haline getirmemeleri gerekir.
Evet, Allah razı olsun. Kıymetli hocam, ikinci sorumuz şöyle. Dinleyicimiz diyor ki, asli ihtiyaçlardan olan bir şeyi almak için biriktirilen paraya zekat düşer mi? Ramazan geliyor. Herhalde Ramazan'da daha çok zekat dağıtıldığı için böyle bir soru bize ulaşmış.
Şimdi şunu bilmek lazım. Yani niyetle amel birbirinden farklı şeylerdir. Bir insan niyet eder. Fakat niyetinin netice verip vermeyeceği henüz meçhuldür. Dolayısıyla bir ev almaya niyet eden bir kimse bunu bir gün içerisinde alabileceği gibi 3 ay, 5 ay, 3 sene, 5 sene, 10 sene gibi bir zamana da yayarak alınması mümkündür. Bundan dolayı niyetlediğimiz şeylerle ilgili bir hüküm eğer pratikte bir eyleme dönüşmemişse bir hüküm tereddüt etmiyor. Şöyle ki siz bir arabaya sahipsiniz. Bu araba değeri olan bir nesne. Bunu satmak niyetinde olduğunuzda bu bir ticari meta haline gelmiyor. Yani ben arabamı satmaya niyet ettim. Satmayı planlıyorum. Böyle bir planlamayla sizin arabanız ticaret malı hükmüne girmiyor. Ne zaman ticaret malı hükmüne giriyor? Fiilen satmaya yönelik bir eyleminiz söz konusu ise. Mesela bugün internette araba satışı yapan sitelere reklam verdiğinizde veya bir oto galerisine götürüp arabanızı bıraktığınızda veya üzerine satılıktır diye bir ilan astığınızda o zaman arabanız satılık bir mal olarak değerlendiriliyor. Binaenaleyh birinin ben bir araba alacağım ki araba alacağım ifadesi efendim bugünün fiyatlarıyla 100 binden tutun da 100 bin TL'den 100 milyon liraya kadar değişebilen bir marj söz konusu. Yani araba dediğiniz şey dört tekeri olan ve yürüyen işte benzinle, mazotla veya elektrikle çalışan bir şey ise 100 bin liraya da 30 senelik, 40 senelik bir araç bulabilirsiniz hala yürüyen vaziyette. 100 milyon liraya da çok lüks bir araç alabilirsiniz. Dolayısıyla henüz araç alınmadan ben bir araç almaya niyet ettim. Evet, bir araç sahibi olması insanın asli ihtiyaçlarındandır. Bir ev almaya niyet ettim. Evi nerede alacağına bağlı olarak kaç metrekare alacağını, yeni mi eski mi vesaire efendim orada da işte söz konusu ev İstanbul için 1 milyondan başlar da 100 milyona kadar devam edebilecek bir meblağ söz konusu olabilir. Dolayısıyla ben ev için para biriktiriyorum. Efendim araç için para biriktiriyorum. Bu para zekata tabi midir? Tabidir. Niye tabidir?
Sonu yok diyorsunuz.
Çünkü bunun sonu yok. Ama ne zaman fiili olarak efendim bir araç alırsınız, o araç için borçlanırsınız. Efendim 5 milyona ayağınızı yerden kesecek diyelim ki bir araç düşündünüz ve gittiniz kaporasını verdiniz ve borçlandınız. Artık o araç sizin eğer asli ihtiyaçlarınızdan ise yani ilk aracınız ve ailenizde kullandığınız işe gidip gelmek için ailenizi bir yere götürmek için ihtiyacınız olan bir vasıta ise o zaman bu vasıta için yaptığınız borçlanmayı zekattan düşebilirsiniz. Söz gelimi işte 5 milyonu bir sene içerisinde ödeyeceksiniz. O senede 5 milyon zekata tabi bir matrahınız söz konusu. Siz zekat vermezseniz çünkü o 5 milyon sizin ödemeniz gereken bir borç olarak ve ihtiyacınızdan kaynaklanmış bir borç olarak karşınıza çıktığı için zekat mükellefi olmazsınız. Aynı şekilde bir ev almak için para biriktirdiniz. Bu para henüz bir fiiliyata, bir eyleme geçmediği sürece bunun zekatını vermek durumundasınız ama mahallenizde veya işte bir semtte bir müteahhit topraktan bir daire satışına başlamış. Siz de ona ödeme yapmışsınız ve kalan için borçlanmışsınız. O zaman siz bu borçlandığınız miktar sizin asli ihtiyacınıza binaen bir borçlanma olarak düşünüldüğünden dolayı burada o borçlanma miktarı söz konusu olduğu sürece zekat mükellefi olmazsınız. Eğer onu aşan bir zekat matrahına sahip değilseniz. Ama öyle değil de ben kenara altın koyuyorum. O koyduğunuz altınların her sene zekatını vermek durumundasınız.
Evet.
Ama bu noktada bazı günümüz hocalarından bazı eski kitaplardaki bir takım kayıtlara binaen ev için mutlak olarak eğer bir tasarruf söz konusuysa bu tasarruf zekata tabi değildir diye bir ifade bulunmakta. Fakat bu ifade başı sonu belli olmayan bir ev için düşünüldüğünde ne kadarını yani 500 bin lira biriktirmişsiniz. 500 bin liraya da bir ev alabilirsiniz Türkiye'de. Yani şart değil İstanbul'da almanız veya Üsküdar'ın göbeğinde almanız. Bir gece kondu başınızı sokabileceğiniz bir tek göz odalı bir yerde alabilirsiniz. Niye almıyorsunuz 500 bin liraya? Madem 500 bin lira biriktirdiniz ben daha güzel bir ev bakıyorum. Bunun sonu yok. Dolayısıyla bu parayı hapsediyorsanız yani çünkü paranın tedavülde olması lazım. Para piyasada dolaşması lazım. Bugün devletler de özellikle de işte bugün hükümetlere bakıyoruz yastık altındaki paraları piyasaya çıkartmak istiyorlar. Ekonomiye kazandırmak istiyorlar. Çünkü yastık altında durdukça para bir ekonomik olumsuzluğa sebebiyet veriyor. Onun için parayı biriktirmek doğru değil. Eğer biriktiriyorsanız o zaman 1/40'ını fakir fukaranın hakkı olan miktarını ödemek durumundasınız, vermek durumundasınız. Bunu kabaca ifade ediyoruz. Tabii yani her 40 lirası olanın 1 lirasını zekat olarak vermesi gerekmiyor. Belli bir takım şartları taşıyor olması lazım kişinin, zekat mükellefi olması lazım. Ama zekat mükellefi olan bir kimse, yok ben bunu işte fabrika için biriktiriyorum bu parayı, efendim ev için biriktiriyorum, o çocuğa otomobil alacağım, filana şunu alacağım diye biriktiriyorum türünden mazeretlerle parayı efendim bir şey yapmanın, yani ödemesiz olarak biriktirmenin, tutmanın doğru olmayacağı görünüyor. Binaenaleyh eğer biriktiriyorsanız ve sizin bir yıllık ihtiyacınızın üzerinde zekat matrahına mukabil geliyorsa, yani 80 gram altını oluşturuyorsa, o zaman 1/40'ını zekat olarak vermeniz gerekiyor.
Evet, yani bugünlerde hocam zekat nisap miktarı ne kadar olmuş oluyor? Kabaca 7000 liradan hesaplanacak olursa.
Ya işin matematik kısmını siz daha iyi bilirsiniz Basri hocam. Yani 80 gram ve üstü bir senelik ihtiyacının üzerinde. Yani bir insan düşünün.
Evet.
Başka bir geliri yok. Efendim kenarda parası var. O parasından bozdurup masraflarını görüyor. Bir insanın işte durumuna göre, çoluğuna, çocuğuna, oturduğu mahalle, muhite, alışkanlıklarına göre söz gelimi bir insanın aylık 50 bin lira bir harcaması olsa senelik 600 bin lira eder. 600 bin liranın üstünde 81 grama denk gelen bir birikimi varsa o zaman bu üstünde kalan kısmın 1/40'ını zekat olarak verir. Mesela bir adam düşünün, 10 milyon lirası var kenarda. Bunun 600 bin lirasını her ay 50 bin lira olmak üzere bir yılda kullanıyor. Geriye kalan miktarının 1/40'ını zekat olarak verecek. Ama bunu zaman zaman yeri geldiğinde söylüyoruz. Elhamdülillah memleketimizde her adım başında bir camimiz var. Her camimizde hocalarımız var, imamlarımız, müezzinlerimiz var. Her ilçemizde müftülerimiz var. Müftülüklerimizde uzman kadrolarımız söz konusu. Zekat mükellefi olduğundan veya olabileceğinden mütevellit kardeşlerimiz gidip de buralara danışabilirler. Benim şöyle bir mal varlığım var. Bunları nasıl hesaplayacağım? Nasıl zekat olarak vereceğim? Tabii bunun hesaplanması ayrı bir mesele. Bir de insanın önce oturduğu yerden, binasından, semtinden, mahallesinden, ilçesinden başlayarak fakir fukarayı gözeterek bunu dağıtması lazım. Şimdi kolayımıza geliyor. Bir takım vakıflar, dernekler Allah razı olsun öne çıkıyorlar ve bizim zekatımızı onlar müstahaklarına veriyorlar. Fakat herkes öncelikli olarak kendisi kendi zekatı için bir program yapmalı, bir çalışma takvimi ortaya koymalı. Zekat da namaz gibi bir ibadettir. Kur'an-ı Kerim'de namazla beraber zekat geçiyor. Nasıl zekatımızı hesap edeceğimizi öğrenmemiz gerekiyor. Kimlerin zekat almaya layık olduklarını bilmemiz gerekiyor. Ve bu kimselerin etrafımızda öncelikle yakınlarımızdan başlayarak zekata muhtaç kimseler var mı yok mu bunu tespit edip öncelikle onların ihtiyaçlarını karşılamamız gerekiyor. İşin kolaycılığına kaçıp efendim benim vaktim yok, benim zamanım yok, benim zamanım değerli, senin zamanın değerli olabilir ama ibadetten daha değerli bir şeyimiz yok. Dolayısıyla lizzekati failin diyor Cenab-ı Allah. Onlar zekatları için faaliyet halindedirler, eylem yaparlar. Binaenaleyh bir kimse zekat mükellefi ise etrafına, çevresine, sağına, soluna, yakın akrabasına bakmalı. Onlardan zekata muhtaç olanların o mal üzerinde hakları var. Hatta bazı hocalarımız mesela Muhammed Hamidullah Hoca ile ilgili anlatırlar. Türkiye'ye zaman zaman gelirmiş, Erzurum'da İlahiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi o dönemde orada ders verirmiş ve Türkiye'den aldığı maaşı Türkiye'de son kuruşuna kadar harcarmış. Dermiş ki bu maaşı bana bu millet verdi, bu milletin ekonomisine bunu kazandırmak lazım. Şimdi bakıyorsunuz bazı yerlerde büyük sanayi tesisleri var, efendim ticari merkezler var. Hemen yanı başında yoksulluk var, fakirlik var, insanlar ihtiyaç halindeler. Öncelikle parayı kazandığımız yerdeki fakirlerin ihtiyacını görmemiz gerekiyor. Çünkü bu malda fakir fukaranın hakkı vardır. Öncelikli olarak da bizim varlığımızı, zenginliğimizi gören kimselerin hakkı vardır. Onların haklarını atlayarak efendim binlerce kilometre ötedeki insanların ben haklarına yönelik bu çalışmayı yapıyorum demek doğru olmaz. Evet, bir yerde hem fakir fukaraya yardım hem de tebliğ ve davet faaliyeti oluyorsa, işte kalpleri İslam'a ısındırılacak kısmı var. Zekat verilirken 8 kısımdan bir kısım kalpleri İslam'a ısındırılacak olan kimseler, bunların payını da ayırt etmek lazım. Ama unutmamak gerekiyor ki öncelikle fakirlere, miskinlere bunu vermek gerekiyor. Bunu da yaparken bulunduğumuz yeri merkez alarak merkezden etrafa doğru yayılmak gerekiyor.
Evet, Allah razı olsun hocam. Efendim şimdi namazla ilgili bir soru var. Dinleyicimiz şöyle yazmış. Tadili erkan tam olarak nedir? Namazda rükün olan şeylerde mi geçerlidir sadece diyor.
Şimdi tadili erkan bir terkiptir. Tadil bir işi adaletli yapmak, yerli yerinde yapmak, layık olduğu vecihiyle yapmaktır. Erkan da rükünler demektir. Yani namazı namaz yapan unsurlar demektir. Biliyorsunuz çocuklukta Sibyan mekteplerinde, yaz kurslarında camiye gittiğimizde bize şunu öğretirlerdi. Namazın farzları 12'dir. 6'sı içinden, 6'sı dışından. Dışından olanlara şart, içinden olanlara rükün denilir. İşte bu rükünler nedir? İftitah tekbiridir, kıraattır, kıyamdır, rükudur, secdedir, kaidedir. Bunların hakkıyla yapılması lazım gelir. Askerlik yapmış olanlar bilir. Askerlikte her şeyin bir zamanlaması söz konusudur. Yani silahı kaç saniyede takacaksın, kaç saniyede şunu yapacaksın, şu hareketin zamanlaması ne kadardır diye bir zamanlama söz konusudur. Burada da rekatın hakkını vermek, kıyamın hakkını vermek, rükûn hakkını vermek, secdenin hakkını, kaidenin hakkını vermek demektir. Özetle namazı namaz gibi kılmaktır. Nitekim Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir gün mescidinde otururken bir zat yanına gelir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onun namazını görmüştür. Ona der ki git namaz kıl öyle gel der. Adam gider gelir. Efendimiz ona yine git namaz kıl öyle gel der. Üçüncü defa aynı emre muhatap olunca ya Resulallah der. Ben bu gördüğün namazdan başka bir şey bilmiyorum. Nasıl kılmam lazım? Efendimiz aleyhissalatü vesselam ona ayakta durduğunda ayakta tam manasıyla dur. Rükûya gittiğinde rükûda tam manasıyla dur. Hatta ben hatırlarım bir büyüğümüz vardı. Biz Bayrampaşa'da Hayırseverler Kur'an-ı Kerim kursunda yazları işte okullar tatile girince kursa giderdik, yaz kursuna giderdik. Orada böyle Arnavut kökenli bir amcamız vardı. Allah gani gani rahmet eylesin. Hamiyetperver bir Müslümandı. Böyle hocaya gelir yardım ederdi. Rükûya durduğumuzda dizlerimizin arkasına vurur. Derdi ki vurulduğunda yere düşmeyeceksiniz. Öyle bir güçlü kenetleneceksiniz ki rükûda artık oradan sizi kimse söküp alamayacak. Parmaklarınız böyle yapışacak dizlerinize ve dizleriniz öyle bir gerilecek ki sırtınız öyle bir düzelecek ki yumurta koysalar sırtınıza o yumurta sırtınızdan düşmeyecek. Bütün bunlar aslında namazı biraz da tabii eğitim faaliyeti olarak çocukken alıştırma yöntemi olarak yani tadili erkana riayet edilecek şekilde kılmak. Şimdi bakıyorsunuz adam bir rekatlık namazı 36 saniyede kılıyor. Halbuki bir rekatlık bir namazın hakkı 2 dakikadır. Efendim 2 rekatlık bir namaz 4 dakika 5 dakikada kılınır. Ama maalesef biz hayatın merkezine namazı koymamız gerekirken gün geçtikçe namaz hayatımızın merkezinden uzaklaşıyor. Yani adeta baştan savma Allah muhafaza etsin bir an önce kılalım da işimize bakalım. Halbuki bütün işler bir an önce halledilip asıl işimiz namaza koyulmamız gerekiyor. Allahu Ekber dediğinde bir kimse artık bütün dünyayı arkasına atmış olacak. Öyle bir kıyamda duracak ki o kıyam onun yeryüzünde Allah'ın iktidarının dışındaki her türlü iktidara bir meydan okuması mahiyetinde olacak. Rükûya gittiğinde öyle bir rükûya gidecek ki azaları orada artık bu rükû bitmeyecekmiş gibi dinlenecek. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kıraatı, yani kıyamdaki okuduğu Kur'an-ı Kerim vakti ile rükû vakti ve secde vakti birbirine eşitti deniliyor. Şimdi mesela biz hadi kıraatta diyelim ki bir dakika bir kıraat yaptık ama rükû 12 saniyede bitiyor. Secde 16 saniyede bitiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kıyamı, rükû ve secdesi aynı eşitlikteydi. Dolayısıyla bunlara dikkat etmek lazım gelir. Ve her zaman dediğimiz bir şey var. Bir insan namazı nasıl kıldığını bir bilenin, bir uzmanın yanında ona göstererek kendisini bir check-up'a, yani ben bu namazı doğru kılıyor muyum, kılmıyorum yönünde bir değerlendirmeye tabi tutmalıdır.
Evet, Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam, şöyle yazmış dinleyicimiz, Ramazan orucunu tutarken nelere dikkat etmeliyiz? Tavsiyeleriniz nelerdir?
Tabii Ramazan orucu çok ayrıcalıklı bir oruç. Müslümanlar Ramazan-ı Şerif'in gelmesini 11 ay bekliyorlar. Hatta Selefi Salihinden şöyle bir şey nakledilir. Müslümanlar, ilk dönem Müslümanları 6 ay Ramazan-ı Şerif'in gelmesi için, 6 ayda tuttukları orucun kabul olması için Cenab-ı Allah'a dua ve niyazda bulunurlarmış. Dolayısıyla bütün senenin merkezine Ramazan-ı Şerif'i yerleştirirlermiş. Ramazan-ı Şerif çok özellikli bir ay. Bu ayda Kur'an-ı Kerim nazil oluyor. Artık dünya semasından yeryüzüne iniyor. Bu yönüyle de Ramazan-ı Şerif bir Kur'an ayıdır. Ramazan-ı Şerif'i Kur'an ile meşgul olarak geçirmek lazım. Mümkünse işi gücü müsait olan kardeşlerimizin Ramazan-ı Şerif'i cami merkezli, Kur'an merkezli bir hale çevirmeleri gerekiyor. İşleri müsaitse Ramazan'da işi gücü bırakıp Kur'an'a yoğunlaşmaları, camiye yoğunlaşmaları ve orucu daha böyle rahat tutabilecekleri bir ortam oluşturmaları kendilerine uygun olur. İşi gücü müsait olmayanların da ona göre programlarını yapıp günün belli zamanlarını Kur'an-ı Kerim'e ayırmaları, gecenin sahurunda işte teheccüdü de ihmal etmeden geceleri de ihya ederek bir Ramazan-ı Şerif programını oluşturmaları gerekir. Hakikaten Ramazan-ı Şerif'in ihyası çok önemli bir mesele. Ramazan'ın ihyası iftarı nerede geçireceğiz, iftarda ne yiyeceğiz, sahurda ne yiyeceğiz türünden bir mala, yani dünyevi bir program olmamalı. Kur'an-ı Kerim'den kaç yüz okuduk, Kur'an-ı Kerim'in manasına ne kadar nüfuz edebildik, Kur'an bana ne diyor, ne anlatıyor ve not alarak ben bu ayetlerin bana söylediklerini ne kadar anlayabildim, anlayabildiklerimi ne kadar uygulayabiliyorum ve Kur'an benim üzerimde nasıl tecelli ediyor diye kendimizi bu Ramazan-ı Şerif'te tabiri caizse bir gözden geçirmeye almamız lazım gelir. Bunun için de zamanımızı ona göre vakitli bir şekilde kullanmamız lazım gelir. Sahurla oruca başlıyoruz. Sahurdan sonra hemen sabah namazı geliyor. Belki sahurla sabah namazı arasındaki vakti Kur'an-ı Kerim okuyarak geçirmek lazım. İmkan varsa sabah namazının cemaatle camide kıldıktan sonra camide Kur'an-ı Kerim'le meşgul olmak ve gün ağardıktan sonra camiden eve gelmek. Yine vakti müsait olan kimseler saat işte bugünün itibarıyla 8.30-9 gibi İstanbul için söylüyorum. Eve geldiklerinde belki kaylule dediğimiz öyle gündüz uykusu bir yarım saat, bir saat uykuyla geçirebilirler. Tabii işi gücü olan kimseler elbette sabah mesai saatlerinde işlerine güçlerine gidecekler. Ramazan-ı Şerif bir tatil ayı değil. Yani Ramazan-ı Şerif'te hayat durmuyor, hayat devam ediyor. Ama hayat devam ederken kalbi hayatımız Cenab-ı Allah'la daha ayrıcalıklı bir şekilde buluşmuş oluyor. İkindiden sonra açlıkla beraber artık Müslümanın taketi kesilmeye başlıyor tabiri caizse. Hele de orta yaşı geçmiş, artık ihtiyarlığa doğru ilerlemişse Bu dönemler fakir fukaranın, kimsesizlerin, çaresizlerin halini anlayabilmemizi sağlayabilecek, onların halleriyle hemhal olabileceğimiz bir atmosferi de bizlere veriyor. Burada belki de yapılabilecek olan en güzel şeylerden bir tanesi iftar sofralarını fakir fukarayla bereketlendirmek. Fakir fukaranın iftar yapabilmesi için onlara elimizdeki imkanları aktarabilmek. Çünkü Ramazan bir yönüyle de infak ayı. İnfakın olmadığı bir ay, Ramazan olsa dahi eksik olmuş bir ay olur. Dolayısıyla Müslüman bütün ibadetlerini Ramazan'da katlayarak artırmaya gayret eden bir çabanın içerisinde olmalı. Günlük bir cüzden az olmamak üzere Kur'an-ı Kerim okumaya gayret etmeli. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden okumaya gayret etmeli. Bu anlamda Erkam Yayın Evi'nden çıkan Riyaz-ı Salihin, şerhli bir şekilde hocalarımızın hazırladığı Riyaz-ı Salihin'den her gün bir bab okumayı, çoluk çocuğuyla beraber bir hadis müzakeresi yapmayı ihmal etmemeli. Tabii Ramazan-ı Şerif'in gece ibadeti, gecelerinin ihyası teravih namazı ile oluyor. Burada da gücünün yettiğince hatimle teravih kılınan, kendisine en yakın olan bir camiyi seçmeli ve oraya düzenli olarak devam etmeli. Böylelikle zikir yoğunluğu olan, Kur'an-ı Kerim yoğunluğu olan, oruçla geçen, hakikaten senenin diğer aylarına da bizi taşırabilecek olan bir enerji depolayarak Ramazan-ı Şerif'i ihya etme gayreti içerisinde olmalıyız. Ama unutmamak gerekiyor ki Ramazan sadece zahiren yemekten, içmekten el çekmek değil. İnsan Ramazan'da daha bir halim selim olmalı, daha bir durgun olmalı, daha bir Rabbani bir kıvama bürünmeli. Şimdi bazıları tabii bir takım hastalıkların eşlik etmesiyle aç kaldıkça şekeri düşüyor, şekeri yükseliyor, asabileşiyor. Ama antrenmanlı olan bir Müslüman bu ayın bir asabiyet ayı, sinirlenme, kızma, bağırma, çağırma ayı değil. Aksine bir sabır ayı olduğunu görmeli ve bu ayda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan münasebetiyle biri bize karşı böyle tabiri caizse kavga etmek için geldiğinde, kardeşim ben oruçluyum, kavga edemem, müsaadenizle sen haklısın deyip kenara çekilmesini bilmeli.
Hiç görmedik
bilmeli.
Hocam trafikte böyle.
Yani görmemek de tabii ayrı bir nasipsizlik meselesi. İnsan gördükleri de nasibi olmuş oluyor. Halbuki bakıyorsunuz bazen. Evet. Özellikle de belki ilk günlerde alışma noktasında bir şey oluyor ama ben çok dikkatimi çeken bir meseledir. Ramazan-ı Şerif'te bakıyorum, iftara yarım saat kala müthiş bir trafik var. Ezanla beraber trafik birden kayboluyor. Ne oluyordu? Bu arabalar nereye gidiyor? Ne oluyor? Anlayabilmiş değilim.
Herkes ulaşıyor yerine.
Herkes yerine bir şekilde ulaşıyor. Belki 2 dakika, belki 3 dakika geç de gidilebilir. Ama nihayetinde nasıl sen oruçluysan öbürü de oruçlu. O da evine bir an önce gitmek istiyor. O evine gitsin, ben 2 dakika sonra geç gideyim diyebilmeli bir insan. Belki böyle yapmakla karşı tarafa iftar verme sevabını da elde etmiş olabilir. Yani sana yol verdim, sen 5 dakika önce evine gittin, ben 5 dakika sonra evime ulaştım. Sen benden önce iftar yaptın ama bunu benim sana yol vermem sayesinde yaptın. Böylelikle karşı taraftaki kardeşimizin de iftar yapmasına vesile olmuş olabiliriz. Hasılı kelam, Ramazan-ı Şerif'i ahlakımızda bir değişikliğe sebebiyet verecek şekilde yaşamamız lazım. Yani Ramazan müthiş bir zühd eğitimi, müthiş bir ahlak eğitimi. Cenab-ı Allah bizleri muvaffak eylesin diye Amin. Dua ederiz. İşte önümüzdeki günler Ramazan-ı Şerif'e girmiş olacağız. Haftaya bugün oruçlu olmuş olacağız inşallah. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif hayatımıza bir yön vermeli. Ramazan-ı Şerif bizim hayatımızda muazzam bir değişikliği getirmeli. Hangi açıdan bu olmalı? En önemli yönü ahlaken Ramazan-ı Şerif'te bir kıvam kazanmaya gayret etmeliyiz. Rabbim hepimizi muvaffak etsin.
Amin hocam. Allah razı olsun. Değerli hocam, bir dinleyicimiz şöyle bir soru göndermiş. Astronomik güneşin doğuşu ve batışı ile sabah ve akşam namazın sonu aynı mı diye soruyor.
Tabii biz güneşin batışını ve doğuşunu güneşin hareketlerinden tespit ediyoruz. Binaenaleyh burada güneşin battığını bilimsel olarak, astronomik bir eylem olarak bize anlatıyorlar. Burada bizim takvimlerimizde işte akşam ezanının 1-2 dakika veya 3-5 dakika daha geç olması burada bir ihtiyat payının olduğunu gösteriyor. Yine güneşin doğuşuyla ilgili olarak da söz gelimi mesela fiili olarak güneş 8-10 geçe doğuyorsa bizim takvimlerimizde sabah namazının son kılınacağı vakit 8'i 7 geçe, 8 geçe, 5 geçe durumuna göre söyleniyor. Bu da bir ihtiyat payı bırakılıyor. Ama bu ihtiyat payı adı üstünde eğer onu kurcalamaya başlarsanız bu sefer iş uzuyor. Yani nasıl olsa burada 2-3 dakikalık bir ihtiyat payı var diyerek bunu esnetmek doğru değil. Nitekim Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize güneşin batışını ve doğuşunu gözlemle öğretiyor. O gün insanların elinde bir saat ve saate göre işte 8-10 geçe güneş doğuyor demiyorlar. Efendim güneş tamamen ortaya çıktığında artık vakit çıkmış oluyor. Bunu da o gün insanlar açık bir ortamda yaşadıkları için tespit edebiliyorlar. Veya o günün şartlarında bunu tespit edebilen kimselerin bilgisine müracaat ediyorlar. Binaenaleyh bugün iş saate geldiğinde saat böyle bağlayıcı bir mekanizma olarak karşımıza çıkıyor. Ama işte bu din öyle bir din ki çölde hiçbir teknik alet ve edevatı olmayan bir kimsenin yaşayabileceği bir sadelikte. Öyle ki şaşması söz konusu olan şeyleri Cenab-ı Allah aya bağlamış. Yani mesela şimdi siz gökyüzündeki aya bakarak Basri Hocam, ayın kaçında olduğunuzu aşağı beş yukarı tahmin edebilirsiniz. Yani ay ilk devresinde mi, son devresinde mi, ayın beşi mi, altısı mı, belki bir gün, iki gün yanılabilirsiniz. Ama güneş takviminde güneşe bakarak eğer hiçbir teknik bilgiye sahip değilseniz, önceden bir takvim takip etmemişseniz, güneşe bakarak efendim ayın 10'unda mısınız, 20'sinde misiniz bunu tespit edemezsiniz. Ama aya bakarak ayın 10'unda mısınız, 20'sinde misiniz bunu tespit edebilirsiniz. Günlük ibadetlerde de mesela öğle namazının vaktini, ikindi namazının vaktini güneşe bakarak tespit edebiliyoruz. Çünkü bu imkanı Cenab-ı Allah güneşe vermiş. Buradan hareketle bu ihtiyat vakitlerini bir ihtiyat vakti olarak hep yedekte tutmak lazım. Yani bu 3-4 dakikalık vakti aşmamak lazım. Ama mesela şöyle de bir şey var. İşte sabah namazının çıkmasına 1 dakika kala efendim sabah namazına durdunuz. O 1 dakikada 2 rekatı kılamazsınız. Fakat ihtiyatıyla beraber 2 dakikada 3 dakikada o 2 rekatı kılarsınız ve sabah namazını kılmış olursunuz. Bu yönüyle biz yine dini saatlerimize bakmamız gerekir ve onlara göre hareket etmemiz gerekir. Mamafi dini saat ve astronomik saat diye bir farklılık söz konusu değil. Biz günlük ibadetlerimizi, özellikle de namazımızı güneşin hareketine göre, güneşin doğması, batması, efendim zeval vakti, gölgenin iki katına çıkması, bir katına çıkması vesaire gibi esaslarla gökyüzüne bakarak, güneşe bakarak, güneşi takip ederek bunları tespit ediyoruz.
Evet, Allah razı olsun hocam. Efendim, bir malı satın almak için incelerken hasarlanması veya yok olması durumunda tazmin kime düşer diye soruluyor.
Şimdi gittiniz züccaciyeciye ve elinize aldınız bir efendim bardak, ona bakarken bardak düştü, kırıldı. Bu bardağı sizin tazmin etmeniz lazım gelir. Yani eğer kırık bir bardak sizin elinize verilmemiş, yani elinize aldığınızda kırılmak üzere olan bir şeyi elinize almış değilseniz, sağlam bir şeyi elinize almışsanız bunu sizin tazmin etmeniz gerekir. Mamafi misafirliğe gittiğinizde de efendim ev sahibi size bir bardak çay ikram etti. Siz elinize bardağı aldınız. Biraz dalgınlıktan efendim düşürdüğünüz bardağı kırıldı. Kimin tazmin etmesi gerekir? Sizin tazmin etmeniz gerekir. Evet, ev sahibi canınız sağ olsun size bir şey olmasın diyerek nezaket gösterir. Hele de bizim memleketimizde, bizim örfümüzde, geleneğimizde eve gelmiş bir bardak çay içmekte olan biri çayı düşürdü, bardağı kırdı diye veya halıyı kirletti diye adama bir fatura çıkartılmaz. Ama burada bir eylem, bir kusur söz konusuysa bu zararı kim yapmışsa onun tazmin etmesi gerekir. Binaenaleyh bu gibi durumlarda kişi satın almak üzere olduğu bir mala zarar verirse o malın tazminiyle yükümlüdür. Efendim ben bunu satın almamıştım. Ne fark eder yani, oraya o satılmak üzere konulmuş. Hani kullanılmak üzere konulmuş olsa bir şey, belki bu bir emanet hükmünde olur. Emanet tazmin edilmez diye bir fıkıh kuralımız söz konusu. Fakat emanete dikkat meselesi günümüzde o kadar böyle şirazesinden kaydı ki insanlar başkalarının mallarına veya kamu mallarına, vakıf mallarına dikkat etmez hale geldiler. Bundan dolayı buralarda verdikleri zararı üstlenmeleri gerekir. Eskiden insanlar vakıf malı denildiğinde, kamu malı denildiğinde tir tir titrerlerdi. Ama şimdi bakıyorum, hele de işte böyle umuma açık yerlerde sağa sola zarar vermekten çekinmiyor insanlar. Bir emanet şuuru kalmamış. Binaenaleyh bu gibi ortamlarda emanet de olsa bir mal, ona zarar verilmişse bu zararın sorumluluğu zararı veren kişiyedir. Ama ben geldim size, işte Basri Hocam, dedim ki şu arabam kapınızın önünde olsun, anahtarını size verdim, size emanet ettim arabamı. Efendim oradan da bir adam dikkatsizce geçti, geldi arabaya vurdu. Bu durumda siz o arabayı tazmin etmezsiniz. Yani getirip ben koymuşum, size emanet etmişim. Sizin bir kusurunuz yok, bir dahliniz yok. Ama çarpan kimse orada sorumlu olur. Veya işte arabayı satın almak üzere efendim bir test edeyim, test sürüsüne çıkmış adam, gitmiş çarpmış. Ne yapalım kardeşim, yani biz satın almak maksadıyla almıştık, bu bizde emanetti, çarptık, geçmiş olsun, böyle denmez. Yani onu tazmin etmek gerekir.
Evet. Değerli hocam, bugünkü son sorumuz da şöyle. Ana babalar çocuklarına mal bağışlayabilirler diyor dinleyicimiz. Bunu yaparken çocukları arasında eşitliğe riayet etmeleri zorunlu mudur?
Şimdi eşitlik kelimesi çok böyle karmaşık bir kelime. Yani eşitlik neye göre eşitlik? Eşit olan hiçbir şey yok kainatta. Yani şimdi ikiz kardeş düşünün, bunlar birbirine eşit değiller. Nasıl eşit değiller? Yani ikisinin akli melekeleri aynı değildir, fizyolojik yapıları aynı değildir, efendim kazançları aynı değildir vesaire vesaire. Eşitlik yerine biz adalet kelimesini tercih etsek daha doğru bir yaklaşım olur. Evlatları arasında anne baba hediye dağıtırken veya onlara mal mülk bağışlarken, hediye ederken adaleti gözetmeli. Adaletten maksadımız ne? Mesela bir çocuğu var, sakat. Efendim bir takım kalıcı hastalıkları var, bakıma muhtaç, kendi hizmetini kendi göremiyor. Onun hayatta kalabilme mücadelesi için ona gereken meblağla diğeri maşallah eli ayağı tutuyor. Efendim taşı sıksa taştan ekmeğini çıkartabilecek güce kudrete sahip. Şimdi bu ikisine de söz gelimi 500 bin lira bırakmak adalet olmaz. Eşitlik olur ama adalet olmaz. Dolayısıyla zayıf olanın daha korunması, kollanması gerekir. Ama iş mirasa geldiğinde Cenab-ı Allah bu taksimatı genel ilkeler üzerinden yapmış. Binaenaleyh bazı alimlerimiz diyorlar ki bir kimse eğer çoluğuna çocuğuna, yani kızlarına, erkek evlatlarına bir mal bırakacaksa, efendim miras mahiyetinde bir mal bırakacaksa, şimdi gidersin birine bir elbise alırsın, birine bir ayakkabı alırsın, birininki bugün eskimiştir, bugün alırsın, öbürüne yarın alırsın. Bunlar ayrı şeyler, yani günlük hediyeler ayrı. Bir de miras mahiyetinde olan, yani birine bir daire aldın, öbürüne bir araba aldın vesaire, kalıcı bir şey alıyorsan, bunu kimi alimlerimiz diyorlar ki mirastaki ölçüye göre yapmak lazım. Yani erkeğe iki, kıza bir yapmak lazım. Kimi alimlerimiz çoğunluk olarak da şunu söylüyorlar. İkisine de eşit yapmak lazım. Yani birine bir araba aldınsa diğerine de bir araba alman doğru olandır. Veyahut efendim kız çocuklarının göreceli olarak biraz daha kayrılması daha doğrudur. Niye? Çünkü genelde Arap örfünde, İslamiyet'in ilk geldiği dönemde kız çocukları ikinci sınıf görülüyorlardı. Cenab-ı Allah indirmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'le ve şeriatıyla kız ve çocuklu erkekler arasında evlat olmaları açısından bir fark olmadığını, hatta birçok yerde kızların erkeklere göre daha avantajlı olduklarını ama erkeklerin kızların da sorumluluğunu üstlendikleri için yer yer göreceli olarak miras bölüşümünde kız kardeşlerinden daha fazla alabildiklerini beyan ediyor. Buna göre bir Müslüman çoluğuna çocuğuna hayatında bir mal verecekse bu verdiği malı eşit olarak yani kız çocuğuna da erkek çocuğuna da aynı miktarda verebilir. Ama bunlardan bir tanesinin bir ihtiyacı söz konusuysa ona daha fazla vermesi gerekir. Birinin bir hastalığı var, birinin tedaviye ihtiyacı var. Elbette onun tedavi masraflarına yönelik yaptığı çalışmalar daha fazla olacaktır. Hasılı kelam anne baba çocuklarının genel maslahatını düşünerek ve çocukları arasında bir ayrım sevgiye dayalı bir ayrım yapmaksızın elbette bir çocuğunu diğerinden daha fazla sevebilir bir anne baba. Çünkü sevgi elimizde olan bir şey değil. Ama bunu belirtmemesi, bunu görünür hale getirmemesi lazım gelir. Bütün çocukları annem babam beni diğer kardeşlerimden daha fazla seviyor diye düşünmeli. Fakat bir hediye almaya sıra geldiğinde orada ana kriterlere uygun hareket etmesi gerekir. Birine verip diğerini mahrum bırakması eğer haklı bir gerekçeye dayanmıyorsa çok büyük bir vebal doğurur. Dolayısıyla Müslüman bu gibi hususlarda dikkatli olmalı. Çocuklarının arasında adaletle bir dağıtımda bulunmalı.
Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz, bu haftaki İlmihal Saati programının sonuna erdik. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.